Ayrım 46.
Mehmet Eroğlu'nun 1972 sandığı tarihte 1973. Romanın 66. sayfasında anlatıcı, adımı unuttum ben, Ölü Deniz'e yakın bir tepede, tam 4 yıl oldu diyor. 1969+4=1973 oluyor. Bir de 187. sayfada Alev'in dişlerini çektirmesine engel olup onunla anlaşma yaptığında deniyor. Oysa anlatıcının dişlerine taktığı kişi Alev değil, Gönül. Adını unutan adam için son birkaç söz. Polis romanları genellikle bir kez okunur, düğümler çözülünce roman yitirir ilginçliğini. Polis romanı tekniğinin kullanıldığı adını unutan adamı iki kez okumak gerekiyor. Çünkü ilk okuyuşta gözden kaçan ayrıntılar var. Söz gelimi 23. sayfadaki %50'den nefret ederim. 95. sayfadaki hayır, Tarık ölmeyecek. Ama bunu ona şimdi söyleyemem. 119. sayfadaki öyleyse sorun Tarık. Tarık'la bitireceğiniz bir hesaplaşma var. Cevap veremiyorum. Ve benzeri cümlelerinin anlamları romanın sonlarına doğru anlaşılıyor. Evet, adını unutan adamı bir takım ayrıntıları değerlendirebilmek için iki kez okumak gerek. Sonrası yok. Roman yeni okumalara açık olmadığı için tükeniyor. Sudaki iz. Bir döneme, üstelik insan dramlarıyla dolu, çalkantılı bir döneme tanıklık edebilecek yapıtlar vermeyi hangi romancı istemez ki? Ama bu dönem çok yakın bir dönemse, yaşanan olayların daha dumanı üzerindeyse, epey güçtür yazarın işi. Çünkü gerçekçi yorumların yerini duygusal yaklaşımların alması tehlikesi vardır. Enine boyuna incelenmemiş, eleştirisi yapılmamış, hataları ve sevapları üzerinde ortak yargılara değilse bile bir takım yargılara varılmamış hareketlerin romanını yazmak sanıldığından da güçtür. Bütün deneyimine, bilgisine, görgüsüne rağmen Aragon bile o ünlü nehir romanını komünistleri tamamlayamadan bırakmak zorunda kalmıştı. 1959'da Fransızca bir dergide çıkan konuşmasını çok iyi anımsıyorum. Böylesine yakın tarihsel olayları yazmanın güçlüğünden söz ediyor, bu yüzden romanını tamamlayamadan bırakmak zorunda kaldığını açıkça söylüyordu. Güçlüklerine rağmen, sakıncalarına rağmen, bir romancı ülkemizin çok yakın geçmişinden söz açmak isterse, gerçekleri çarpıtmamak için nasıl bir tutumla yaklaşmalıdır ele aldığı döneme ve kişilere? Öyle sanıyorum, siyasal yargılama için vakit oldukça erken, koşullar oldukça elverişsizdir. Bu bakımdan kişilerin bireysel dramlarından yola çıkmak daha gerçekçi bir tutum gibi geliyor bana. Ama bireylerin dramları siyasaldan büsbütün soyutlanabilir mi? Kişilerin davranışlarında, düşüncelerinde somutlaşabilecek bir siyasal bakış, öyle sanıyorum en genel geçer çerçevede, üzerinde genellikle anlaşmaya varılabilecek bir çerçevede kalmalıdır. Söz gelimi sorunlara tarihsel, toplumsal gelişimimiz içinde yaklaşmak gibi, uzun vadeli bir açıdan bakmak gibi, her zaman demokratik özgürlüklerden yana olmak gibi, teröre değil, örgütlenmiş halk gücünün önemine inanmak gibi. Siyasal bakış bu çerçeveyi aşar da bir yargılama durumuna gelirse ne olur? Romancı ister istemez yazınsal sorunlar dışında siyasal sorunlarla da ahlaksal sorunlarla da karşı karşıya kalacaktır. Ülkemizde yakın geçmişte olup bitenleri nesnel olarak eleştirip değerlendirmek için bilgi de, görgü tanıklığı da, romancı yeteneği de yetmiyor. Nesnel eleştirinin karşısında hukuksal engeller de var. Yürürlükteki yasalar, kanunun suç saydığı fiillerin övülmesini yasaklamıştır. Bu yasak, romancının bir dönemi olduğu gibi yansıtabilmesini, bir döneme tanıklık edebilmesini büyük ölçüde güçleştirmektedir. Ve işte tam bu noktada karşımıza şu çok önemli sorun çıkmaktadır. Yasaların sanatsal yaratışa sınırlamalar getirdiği bir ortamda, bir romancı övülmesi yasak olan bir olayı, bir fiili kötülerken, yererken özgür müdür? Övme özgürlüğünün olmadığı yerde yermek nesnel bir eleştiri midir? Yoksa yönetici güçlerin dayattıkları, değerlendirmeye baş eğmek midir? Yönetici güçlerle işbirliği midir? Özgür yazarın sahibinin sesi durumuna düşmesi midir? Tartışmamız açıkça görüldüğü gibi yasal olarak basılıp yayımlanan eserler üstünedir. Yoksa Tevfik Fikret ta 1906 yılında 2. Abdülhamit'e karşı düzenlenen bir suikastin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine bir lahza-i tehahuru, bir anlık gecikme yazmış. Ey şanlı avcı, damını bihude kurmadın, attın, fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın diye. Bir kavmi çiğnemekle bugün eğlenen deni, bir lahza-i tehahura medyum bu keyfini diye nefretini dile getirmiştir. Ama bu çeşit yasal olmayan eserler konumuzun dışındadır. Böyle bir sorunu bir tecrübe yaşadım ben. 1967'de Ant dergisinde Ekim İhtilali 50 yaşında başlıklı bir incelemem yayınlanmıştı. Ünlü profesör Sulhi Dönmezer'in bilirkişi raporuyla komünizmi övmekten 1,5 yıla hüküm giymiştim. Yargıtay kararı bozdu ve sonunda beraat ettim. 1972'de bir kültür kongresine çağrılı olarak Sovyetler Birliği'ne gittim. 15 gün Moskova'da, 4 gün Tiflis'te kaldım. Bu gezi sırasındaki kimi gözlemlerim beni oldukça rahatsız etti. Ama Moskova ve Tiflis gezilerimden sonra izlenimlerimi yazmak istemedim. Çünkü bana sadece yerme özgürlüğü tanınıyordu. Eleştiri özgürlüğünü ikiye bölerek bir yanını yasaklayıp sadece bir yanını tanıdığınız zaman ortada eleştiri diye bir şey kalmaz. Niçin bunca söz diyeceksiniz? Ahmet Altan'ın Sudaki İz, Can Yayınları 1985 adlı romanını biraz önce bitirdim. Bitirir bitirmez de oturup bu yazıyı yazmak gereğini duydum. Ahmet Altan'ın Devrimcileri. Ahmet Altan Sudaki İz'de bize başlıca 3 devrimci genci tanıtıyor. Köylü Necip'le zengin çocukları Fazıl'a ve Bülent. Necip'ten başlayalım. 1. Necip üniversiteye başlayalı 1 yıl olmuştur. Tam bir yalnızlık içindedir. Küçücük, minnacık bir ayrıntı bile değildi kentte. Yoktu. Var olamamanın acısı, çaresizliği damla damla öfkeye dönüşmüştü. Bir sabah üniversitede tek başına beklerken bir öğrenci gelir yanına, ilgi gösterir. Akşamüstü birlikte çıkarlar, bir kır kahvesine giderler. Fikret köyleri, köylüleri kimsenin tek başına yalnızlıktan ve çaresizlikten kurtulamayacağını anlatmıştı. Anlattıklarının hepsi de Necip'in aklına yatmıştı. Birden her şeyi başka türlü görmeye, kendisinin güçlü bir insan olduğuna inanmaya başlamış, hemen önünde duran yepyeni bir dünyayı keşfetmenin coşkusuyla sevinmişti. Evet, köylü Necip sadece 1 yıldır üniversitede okuyan Necip. Bir seansta devrimci oluyor. Ahmet Altan'ın devrimci oluş sürecine bakışı böyle. 2. Necip'in ilk görevi. Hakan adlı bir arkadaşıyla birlikte bir araba galerisine giderler. Sahibinden örgüt için haraç alırlar. Necip'in romanda anlatılan ikinci görevi, Necip, Hakan ve Ekrem'le birlikte bir ayakkabı dükkanına örgüt için haraç almaya gider. Bir de Necip'in sevgilisi Zerrin, gene gidip duvarlara yazı yazacaklardı diye düşünür. Bir de Necip, köylüleri onlara fark ettirmeden yönlendirebileceğini düşünerek, ancak köylüyü hiç tanımayan bir kent delikanlısı gibi toplanıp valiye gidin, yürüyüş yapın. Sizi dinlemezlerse çıkın yola, gösteri yapın diye kışkırtıcılık yapar. Roman boyunca devrimci Necip'in bütün eylemi bu kadardır. Ve bunun dışında, devrimci gençleri anlatmak çabasında olan bu romanda eylem diye bir şey yoktur. Hadi Bülent'in bir sözünü de ekleyelim. Biz bu mahalleyi örgütlemek için geldik. 3. Devrimci Necip örgüte girerek ilk eylemini gerçekleştirince, eskiden korkan, itilip kakılan, başkalarının emirlerini dinleyen kendisiydi. Birdenbire durum tam tersine dönmüştü. Şimdi emirleri o veriyor, başkalarının kendisinden korkmalarını, sözlerini dinlemelerini izliyordu. Korkular, eziklikler, çekingenlikler parçalanıyor, onların altından yeni bir Necip çıkıyordu. Artık bu büyük zevkten vazgeçemeyeceğini, bu yeni gücünü kaybetmemek için her türlü tehlikeyi göze alacağını biliyordu. 4. Necip örgütten atılınca. Necip'in bir küçük burjuva kızla ilişki kurmasına örgüt karşı çıkar. Necip ya kızdan ya örgütten vazgeçecektir. Tabii kızdan vazgeçer. Bunlar 37. bölümde anlatılıyor. Sonra 42. bölümde ne olmuşsa olmuş, kitlelerden kopuk hareket ediyoruz diyerek, örgütün politikasını doğru bulmadığını söyleyerek, Necip'in örgüt içinde muhalefete başladığını öğreniyoruz. Bu ani muhalefet karşısında örgütün kararı, artık aramızda sana yer yok ve örgütten atılan Necip'in hali. Yaşamasını sağlayan can damarı koparılıp atılmıştı. Örgüt olmadığı zaman o bir hiçti. Birdenbire hiçliğini, güçsüzlüğünü, yalnızlığını bütün ağırlığıyla hissetti. Bir örgütün parçası olmanın getirdiği güven birden kaybolunca, kaybolan güvenin yerine aynı hızla korku dolmuştu. Yoldan geçen insanlara korkuyla bakıyordu. Bugüne kadar farkına varmadan küçümsediği bütün bu insanların, şimdi kendisinden daha güçlü olduklarını, vahşi hayvanlar gibi üstüne saldırıp kendisini parçalayacaklarını sanıyordu. Bu son cümlenin doğruluğundan kuşkulananlar çıkabilir, sayfasını yazayım. 263. Bunlar da zengin çocukları Fazıl'a ile Bülent. 1. Zengin bir ailenin çocuğu olmak, parayı rahatça kullanabilmek, çok küçük yaşlarından beri Fazıl'a fark etmediği bir güven sağlamış, insanları küçümsemesine yardımcı olmuştu. 2. Fazıl'ın yaşayabilmesi için bir kutsallığın kölesi olması, hem de onun uğrunda acı çekmesi gerekiyordu. 3. Yıllardan beri, 8 yıl, FN, gecekondularda yaşıyordu, alışmıştı bu yaşama. Giderek bu yaşam biçimini sevmesi gerektiğine inanmış, bunu sevmemenin bir ihanet olacağını sanmış. 4. Bir yılbaşı gecesini Fazıl'a ile Bülent, örgüte yakın işçi arkadaşlarıyla birlikte geçireceklerdir. Hindi pişirir Fazıl'a, Bülent'le birlikte yola koyulurlar. Yerler vıcık vıcık çamurdu. Fazıl'ın ayağı kayar, düşer. Hindi de tencereden fırlar. Çamurlara yuvarlanır. Başlar Fazıl'a ağlamaya. Yorulduğunu şimdi çamurların içinde oturup ağlarken açıkça hissediyordu. Bülent'e, ben eve dönmek istiyorum, bıktım artık, tükendim der. Artık taşınalım buradan der. Bülent de, ben de bunu düşünüyordum ama ilk senin söylemeni bekliyordum der. Devrimcilik serüveni böylece sona erer. 5. Fazıl'a yıllar sonra Suat'a şöyle der. Şimdi düşününce biz önemli işleri çok hafife almışız. Çocukların yapacağı şeyler değilmiş bu işler der. 6. Daha önce de şöyle demişti Fazıl'a, Suat'a. Ama bütün yaşamı boyunca hep aynı inancı, hep aynı güçle sürdürecek kadar kişiliksiz ve salak olanlardan da hoşlanmam. Bülent'e gelince, doğrusu sıkıldım, özetleyeyim. Bülent de tıpkı Fazıl'a gibi belli bir şablona göre imal edilmiş bir tip. İnanç, zırh, tam gelişemeyen kişilik, boşluk doldurmak ve benzeri. Ahmet Altan'ın devrimci gençlerini oldukça tanıdınız. Natalie Serout'un Kuşku Çağı adlı kitabının Kuşların Gördüğü başlıklı incelemesinde söylediği şu sözler sanki Necip, Fazıl'a Bülent için söylenmiştir. Önlerindeki yapıt cansız sıradan bir metinden, bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Kişiler ise en sıradan, en ilkel yöntemlerle yapılmış bal mumu mankenlere benzerler. Üstelik bu yapıt bazı eski yapıtlar gibi dönemine tanıklık edebilecek bir belgede değildir. Çünkü kaba bir görünüme bürünmüş taş bebeklerden, çocuk işi şablonlardan ibaret olan kişilerinin, aynı dönemde yaşamış insanların duydukları, duyguları duymuş, onların çelişkileriyle karşılaşmış, onların boğuştukları ve çözmek durumunda kaldıkları sorunları çözme yoluna gitmiş kişiler olmadıkları çok açıktır. Çeviri Bedia Kösemihal, Adam Yayınları, sayfa 81. Ahmet Altan, 25 Temmuz 1985 günlü Cumhuriyet'te yayımlanan konuşmasında şöyle diyordu. Zaman zaman özellikle geri ülkelerde belli bir fikir ya da inanç insanların kendi kişisel eksikliklerini saklamak için kullandıkları bir zırh haline geliyor. Geri ülkelerde iyi yetişmiş, donatılmış insan çok az. Yetişme şartlarının kötülüğünden, Tam gelişemeyen kişiliklerin boşluklarını doldurmak için başka destekler aranıyor. Ahmet Altan'ın devrimci gençliğe, gençliğin siyasal eylemlerine bakışı böyle. Niçin özellikle geri ülkelerde, ileri ülkelerdeki gençliğin tutumu nedir? Sorun iyi yetişmiş, donatılmış insan sorunundan mı ibaret? Yani sadece bireysel bir sorun mu yoksa bu sorunun tarihsel, toplumsal boyutları da mı var? Özellikle az gelişmiş ülkelerde, gençler sadece tam gelişemeyen kişiliklerinin boşluklarını mı doldurmak için başka destekler arıyor? Bir Fransız yazarının, Paul Nizan'ın bir romanı çevrildi Türkçe'ye, Fesat. İşte o romandaki zengin çocukları, Laforge, sınıfının kendisine hazırladığı duruma başkaldırmak gereksinmesini duyar. Sonunda, gülüncüz, tıpkı paranoyaklar gibiyiz. Ne serüven, Laforge'un ne farkı vardı Fazla'dan? Bir başka zengin çocuğu, Rosenthal, neye tutunacağını, kime bağlanacağını gerçekten bilmez. Rejinier, canları sıkılıyor delikanlıların der. Komiser Massart'ın Komünist Partisi'ne giren Polivange söyledikleri de şunlar. Canları istediği zaman sınıflarının bağrına kolayca dönebilme şansına sahip olan banker ve sanayici oğulları için hiçbir önemli etkisi olmayan bu tür eğlencelerin, serveti ve desteği olmayan bir küçük burjuva için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ekledi. Jean Canapa, 1950'de yayımlanan küçük bir kitabında Hain ve Proleter, şöyle diyordu Ahmet Altan'ın devrimcilerine benzeyen kişilerden söz ederken. Burjuva aydını kendi devrimini yapmak için katılır Proletaryanın partisine. Proletaryanın partisinin başka kaygıları olduğunu görür. Kurtuluşunu sağlayacağı bir kilise bulacağını düşünürken işçilerin bir örgütünü bulur. Sonuç Canapa özetlemiş, kendi sınıfına döner. Kısaca az gelişmiş ülkelerde de, çok gelişmiş ülkelerde de, aydınlarda, aydın gençlikte, toplumsal gelişmenin dışında kalmak istemiyor. Bu gelişmeye katılmak istiyor. Gelişmiş ülkelerde bu katılma isteği genellikle daha çok bireysel nedenlerden kaynaklanıyor. Oysa az gelişmiş ülkelerde toplumsal nedenler genellikle bireysel nedenlerden ağır basıyor. Küçük burjuva aydınlarının büyük bir çoğunluğunun hala kendi devrimleri ardında koşmaları, katıldıkları hareketlere ya da örgütlere kendi umarsızlıklarını, kendi sabırsızlıklarını, kendi sorunlarını taşımaları başka şeydir. İnsanların kişisel eksikliklerini saklamak için belli bir fikri ya da inancı bir zırh haline getirmeleri başka şey. Ahmet Altan, Necip'i, Fazıla'yı, Bülent'i anlatırken basit şemalarla yetinmiş. Necip olsun, Fazıla ile Bülent olsun, ülkemizdeki yönetici çevrelerin, sermaye çevrelerinin, demokratik özgürlüklerden korkan çevrelerin kamuoyunda yıllardır tekrarladıkları devrimci prototipleridir. Taşradan gelen, yalnız, doyumsuz, hor görülen, kızlarla ilişki kuramayan, abazan delikanlılar ile şımarık, ukala, analarına babalarına kızmayı topluma başkaldırma sanan, serüven bitince de kolayca sınıflarının bağrına dönen zengin veletleri. Ahmet Altan beylik yakıştırmalar dışında o gençlerin hiçbir insani dramını göremiyor. Anlattıkları çiğnene çiğnene sakız haline gelmiş, hazır lop yorumlar olmaktan öte gidemiyor. Devrimci gençlik içinde Necipler, Fazılalar, Bülentler yok mu? Var elbette ama Ahmet Altan bütün gençliği Necipler, Fazılalar, Bülentler olarak görüyor. Böyle olunca da ister istemez genel siyasal doğrultuda yönetici çevrelerle aynı görüşte birleşmiş oluyor. Ahmet Altan'ın gözdesi olan Ömer ise, ben kendi yaşamımdan başka bir yaşam yaratmaya çalışmadım. Galiba aramızdaki fark bu. Kendi yaşamım yetti bana diyen bir serüvenci. Romanda sağlıklı düşünen, teröre değil demokratik savaşıma inanan, sorunlara uzun vadeli bakmasını bilen, halkla özdeşleşmiş, bilinçli tek genç yok. Ahmet Altan kendisine çizilen özgürlük alanı içinde, kendisine sunulan yargı özgürlüğünü kullanmakla yetinmiş. Ahmet Altan devrimci gençleri nasıl hor görüyor, nasıl aptal yerine koyuyor onları? Ne aptal çocuklar bunlar, ne kötü çocuklar. Ahmet Altan devrimci diye betimlediği gençlere hor görüsünü bütün roman boyunca sürdürüyor. Birkaç örnekle yetineceğim. 1. Bir örgütün, daha doğrusu bir fraksiyonun önde gelenlerinden, belki de önde geleni Kenan'a şöyle dedirtiyor Ahmet Altan. Bizim halkı kurtarmak için halka ihtiyacımız yok Necip arkadaş. 2. Necip'le Ekrem örgüte haraç almak için ayakkabı dükkanına giderler. Necip'le konuşan tombul oğlan haraç vermemek için atlatmaya çalışır ama Necip elini ceketinin içine sokunca "Bir dakika izin verir misiniz lütfen?" diyerek bir kapıdan çıkar gider. Ahmet Altan'ın imgelemindeki devrimciler de uslu uslu tombul oğlanın dönüşünü beklerler. Çıkıp gitmesine ses çıkarmazlar. Sanırsınız haraç almaya gelmiş devrimci değil de vergi almaya gelmiş tahsildarlar. Böyle anlatıyor Ahmet Altan devrimcileri. 3. Fazla hapishanede etinin içinden gelen bir sesle türkü söylemeye başlar. Bir kız, ne biçim türkü söylüyorsunuz diye susturur Fazla'yı. Ahmet Altan o kız için hemen şöyle der. Bu haliyle bir felsefe öğrencisinden çok bir cadıya benziyordu. 4. O toplantı sırasında Necip de işçileri inandırmak için çok uğraşmış, üstelik bir işçiyle de dövüşmüştü. Yeter mi? Roman boyunca normal bir devrimci genç, normal bir devrimci davranış yok. Sudaki izde faşist gençleri sadece 25. bölümde görüyoruz. 286 sayfalık romanda 3,5 sayfa. Eylemleri mi? Bir kız yurdunu basıyorlar, kızları dövüyorlar, kızların memelerini jiletle kesiyorlar. Orospu, bu memeleri kime emdiriyorsun? O komünist sevgilileriniz emiyor bunları değil mi? Diye küfrediyorlar. Bir kızın göğsünün ucunu jiletle kesiyorlar. Şimdi emsinler bakalım memeni, kızıl orospu seni diyorlar. Ahmet Altan, Cumhuriyet'teki konuşmasında cinsellik alanındaki bir sakatlığın onun iç dünyasında nasıl yankılar yaratacağı, nerelerde su üstüne çıkacağı hiç belli olmuyor diyordu. Haklı. Okurun sağduyusunu böylesine küçümseyen, kendi kuşağından gençleri böylesine aşağılayan, egemen güçlerin kamuoyuna kabul ettirmeye çalıştıkları devrimci prototiplerini devrimci gençlik diye böylesine pervasızlıkla betimlemeye çalışan bir başka roman okumadım. Ve ilk kez bir romanı okuduktan sonra duyduğum tek duygu sadece tiksinti oldu. Gölgenin Kokusu. Kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla İnkılap Kitabevi'nin verdiği roman ödülünü Gölgenin Kokusu, İnkılap Kitabevi 1997 adlı romanıyla Habib Bektaş aldı. Gölgenin Kokusu 430 sayfalık bir roman. Romanın 234 sayfası bir çocuğun gözünden ve ağzından verilmiş. Bir çocuk ne anlatır, nasıl anlatır? Gördüklerini, duyduklarını, tattıklarını, kokladıklarını, dokunduklarını anlatır. Yani bir çocuğun anlattıkları beş duyusuyla tanıdıklarıdır. Metin, çocuğun adı. Özellikle koklama duyusunun güçlülüğüyle şaşırtıyor bizi. Habib Bektaş Metin'i konuştururken bu beş duyu gerçekçiliğine özen gösteriyor. Bir de bir çocuğun deyimler karşısındaki şaşkınlığını ustaca belirtiyor. Bilmiyorum ki demesini öğrenen çocuğun biri öğretmezse biliyorum ki diye konuşabileceğini de.